Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Last Lecture. Carnegie Mellon Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Profesörü Randy Pausch'un ölümcül pankreas kanseri tanısından sonra verdiği, çocukluk hayallerini gerçekleştirmek üzerine kurulu konuşmadan doğan bir anı ve yaşam dersleri kitabıdır. Jeffrey Zaslow ile hazırlanan eser, Pausch'un Eylül 2007'de yaptığı Really Achieving Your Childhood Dreams başlıklı konuşmayı genişletir. Kitabın amacı ölüm hakkında karamsar bir anlatı kurmak değil, sınırlı zamanın bilinciyle nasıl yaşanabileceğini somut deneyimler üzerinden tartışmaktır. Pausch, çocuklukta kurduğu hayalleri, öğretmenlerini, ailesini, mesleki tercihlerini ve karşılaştığı engelleri birer ilke kaynağı olarak ele alır. Metnin kişisel ağırlığı geride bırakacağı küçük çocuklarına seslenmesinden gelir. Buna rağmen kitap yalnızca aileye yazılmış bir veda değildir. Çalışma disiplini, geri bildirim, dürüst iletişim, zaman yönetimi ve başkalarının hedeflerine destek olma konusunda uygulanabilir gözlemler sunar. Mizah ile hüzün arasındaki dengesi kitabın anı türündeki ayırt edici yönüdür. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, çocukluk hayalleri sonuçtan çok yön belirleyen bir pusula olarak ele alınır. Pausch, çocukluk hayallerini yetişkinliğin gerçeklerinden kaçış olarak değil, insanın neye değer verdiğini gösteren erken işaretler olarak değerlendirir. Uzaya gitmek, Disney dünyasında çalışmak, futbol oynamak ya da belirli insanlarla tanışmak gibi kendi hayallerini anlatırken hepsine tam olarak ulaşmanın zorunlu olmadığını gösterir. Bazı hedeflere doğrudan ulaşır, bazılarını farklı bir biçimde yaşar, bazılarına ise hiç ulaşamaz. Kitabın önemli ayrımı burada ortaya çıkar. Değerli olan yalnızca hedefin elde edilmesi değildir. Hedefe yürürken edinilen beceriler, kurulan ilişkiler ve değişen bakış açısı da kalıcı kazançtır. Bu yaklaşım, başarısızlığı kişisel yetersizlik, kanıtı sayan dar görüşe karşı çıkar. Pausch, büyük ve somut düşler kurmayı savunurken, hayallerin emek ve hazırlık gerektirdiğini de vurgular. Hayal kurmak tek başına yeterli değildir. İnsanın onu taşıyacak yetkinlikleri geliştirmesi gerekir. Bu nedenle kitap, okuru geçmişteki arzularını romantikleştirmeye değil, bugün hangi amaçların kendi değerleriyle uyumlu olduğunu düşünmeye yöneltir. Türkiye bağlamında da eğitim ve meslek seçimlerinin çoğu zaman aile beklentileriyle belirlendiği ortamlarda, kişinin kendi merakını ciddiye almasının önemini hatırlatır. İkinci olarak, tuğla duvarlar, engellerin seçici ve öğretici işlevini açıklar. Kitabın en bilinen düşüncelerinden biri tuğla duvarlar yaklaşımıdır. Pausch'a göre bazı engeller insanları hedeflerinden uzak tutmak için değil, o hedefi gerçekten ne kadar istediklerini göstermeleri için vardır. Bu ifade, her engelin sonunda mutlaka aşılacağı anlamına gelmez. Daha gerçekçi anlamı, zorluk karşısındaki tepkinin kişinin hazırlığını, ısrarını ve yöntem değiştirme becerisini ortaya koymasıdır. Pausch, futbol deneyiminden aldığı disiplin, temel beceriler ve eleştiriye açıklık derslerini bu düşünceyle ilişkilendirir. İlk denemede kabul görmemek, bir beceriyi hemen yapamamak ya da istenen role ulaşamamak, öğrenme sürecinin sona erdiğini göstermez. Ancak kitap körü körüne inat etmeyi de önermez. Hedefi korurken planı değiştirmek, yardım istemek ve daha iyi hazırlanmak gerekir. Bu yönüyle tuğla duvarlar sadece iyimserlik çağrısı değildir. Davranışsal bir dayanıklılık çerçevesidir. Pausch ayrıca alınan sert geri bildirimin, çoğu zaman insanların hala gelişim ihtimali gördüğüne işaret ettiğini söyler. Eleştiriyi savunmaya geçmeden dinlemek, duvarı aşmak için gerekli bilgiyi sağlayabilir. Bu ilke, sınav, iş başvurusu ya da yaratıcı üretim süreçlerinde yaşanan reddleri daha ölçülü değerlendirmek için kullanılabilir. Üçüncü olarak, zamanı para gibi açıkça yönetmek, sınırlılık fikrini günlük davranışa bağlar, Pausch'un terminal hastalıkla yaşaması. Zamanın kıymetine ilişkin sözlerini soyut bir verimlilik tavsiyesinin ötesine taşır. Yine de kitap, her anı yoğun ve olağanüstü geçirme buyruğu vermez. Asıl öneri, zamanın sınırlı bir kaynak olduğunu kabul edip onu bilinçli biçimde dağıtmaktır. Pausch, plan yapmayı, yapılacaklar listelerini, düzenli bir dosyalama sistemini, öncelik belirlemeyi ve uygun işleri devretmeyi bu nedenle önemser. Küçük görünen dağınıklıkların, gereksiz toplantıların ya da sürekli ertelemenin birikerek insanın esas hedeflerinden zaman çaldığını gösterir. Buradaki temel soru şudur. insan gününü dolduruyor mu, yoksa gerçekten değer verdiği işe yer açıyor mu? Kitap bu soruyu aile, iş, sağlık ve kişisel ilgi alanları arasında denge kurma ihtiyacıyla birlikte ele alır. Pavşun yaklaşımı, zaman yönetimini yalnızca daha fazla iş üretme aracı saymaz. Amaç, insanın sorumluluklarını yerine getirirken sevdikleriyle ilişki kuracak, dinlenecek ve önemli deneyimlere katılacak alan yaratmasıdır. Türkiye'de uzun çalışma saatleri ve sınav odaklı rutinler içinde bu vurgu özellikle anlamlıdır.
Okey.
Bir haftalık zaman kullanımını gözden geçirerek hangi faaliyetlerin hedefleriyle uyumlu, hangilerinin alışkanlık sonucu olduğunu daha net görebilir. Dördüncü olarak başkalarının hayallerini mümkün kılmak, kişisel başarıyı aşan bir miras anlayışı sunar Pavş. Kendi çocukluk hayallerine ulaşmayı kitabın merkezi yapsa da, daha güçlü düşüncesi başkalarının hayallerine alan açmaktır. Öğretmenlik, yöneticilik ve ekip çalışması deneyimlerinden hareketle, kişinin bilgisini ve imkanlarını yalnızca kendi ilerlemesi için kullanmaması gerektiğini savunur. Özellikle öğrencilerinin daha özgün projeler üretmesine yardım etmeyi, onların yeteneklerini fark etmelerini sağlamayı önemser. Ona göre iyi bir eğitimcinin en değerli katkısı, karşısındakini kendi davranışları ve potansiyeli üzerine düşünür hale getirmektir. Bu nedenle mentorluk, hazır cevap vermek değil, kişiyi daha güçlü sorularla karşılaştırmaktır. Kitapta çocuklara yönelik yaklaşım da bu ilkeye dayanır. Ebeveynlerin çocuklarının odalarını boyamasına, ilgi alanlarını denemesine ve kendi yönlerini bulmasına izin vermesi. Kontrolsüzlük değil, gelişime duyulan güvendir. Pavş, özgüvenin boş övgüyle kurulamayacağını, kişinin zor bir işi emek vererek başarabilmesiyle geliştiğini belirtir. Bu fikir hem okul hem iş ortamlarında önem taşır. İnsanlara yalnızca kolay görevler vermek kısa vadede rahatlık yaratır, fakat beceri inşa etmez. Kitabın miras anlayışı da buradan doğar. Kalıcı etki çoğu zaman kişinin ardında bıraktığı unvanlardan değil, başkalarının yapabilmesine katkı sunduğu şeylerden oluşur. Son olarak, açık iletişim, geri bildirim ve şükran, günlük ilişkilerin ahlaki temelini oluşturur. The Last Lecture, büyük hedeflerin yanında gündelik ilişkileri düzenleyen küçük davranışlara da dikkat çeker. Pavş, ortamda herkesin fark ettiği fakat kimsenin konuşmadığı konuları odadaki fil olarak tanımlar ve bunların uygun biçimde doğrudan ele alınmasını önerir. Belirsizliği uzatmak, çoğu zaman sorunu küçültmez, güveni zedeler. Bu ilke, hastalık gibi zor gerçeklerden iş yerindeki gerilimlere kadar farklı durumlarda uygulanabilir. Ancak açıklık, kaba olmak demek değildir. Pavşun yaklaşımında dürüstlük, karşı tarafın onurunu gözeten ve çözüm arayan bir tutumla birleşir. Aynı çerçevede iyi bir özrün üç unsuru üzerinde durur. Yapılan yanlışın açıkça kabul edilmesi, verilen zararın anlaşılması ve telafi için ne yapılacağının sorulması. Sadece üzgünüm demek, sorumluluk alınmadığında yetersiz kalabilir. Kitap ayrıca teşekkür notu yazmak, sözden çok davranışlara bakmak, işin temelini doğru yapmak ve hiçbir işi küçümsememek gibi ilkeleri öne çıkarır. Bunlar gösterişli öğütler değildir. Fakat Pavş'un düşüncesine göre güvenilir bir karakter bu tekrar eden ayrıntılarla oluşur. Şükran da burada edilgen bir memnuniyet değildir. İnsanların emeğini fark etmek, ilişkileri güçlendiren somut bir eylemdir. Kitabın bu bölümleri, kişisel gelişimi yalnızca bireysel hedeflerle sınırlamayıp, insanların birbirine nasıl davrandığı sorusuna bağlar. Sonuç olarak, The Last Lecture, ölümcül hastalık karşısında yazılmış olması nedeniyle duygusal açıdan yoğun bir kitaptır. Fakat asıl gücü trajediyi merkeze yerleştirmemesidir. Randy Pausch, sonlu bir ömür fikrini, hayallerin, emeğin, aile bağlarının ve başkalarına katkının nasıl yeniden değerlendirilebileceği sorusuna dönüştürür. Bu nedenle kitap, anı türünü sevenler kadar kariyerinin yönünü düşünen öğrenciler, eğitimciler, ebeveynler ve çalışma hayatında anlam arayan okurlar için de uygundur. Okur, zamanını daha bilinçli kullanma, eleştiriden yararlanma, zor hedeflerde yöntem değiştirme ve çevresindeki insanların gelişimine destek olma konusunda pratik fikirler bulabilir. Kitabın faydası, karmaşık bir kişisel gelişim sistemi sunmasında değildir. Tersine, çoğu zaman bilinen ama uygulaması zor ilkeleri gerçek bir yaşamın içinden gelen örneklerle görünür kılmasındadır. Benzer motivasyon kitaplarından ayrıldığı nokta da budur. Pavş, soyut başarı vaatleri ya da değişmez formüller vermek yerine kendi başarılarını, sınırlılıklarını ve yaklaşan ölümünü açıkça kabul eder. Mizahı, mesleki deneyimi ve aileye bırakılmak istenen miras düşüncesi, öğütlerin kuru bir listeye dönüşmesini engeller. Yine de okur, anlatının belirgin biçimde Pausch'un imkanları ve kişisel bakışıyla sınırlı olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Kitap en iyi, herkese aynı sonucu vaat eden bir rehber olarak değil, kendi önceliklerini dürüstçe sorgulatacak, kısa ve etkili bir yaşam muhasebesi olarak okunur. Destek olmak isterseniz Randy Pausch kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.